Ayrım 30, Hurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 322. Walden'ın Lanchester'ı konak bahçesine yıldırım gibi girdi. Evde bütün ışıklar yanmaktaydı. Bir üniformalı polis kapının önünde, bir diğeri ise teras boyunca volta atıyordu. Pritchard tam evin önünde durdu. Kapıdaki polis memuru hemen esas duruşa geçerek selam verdi. Pritchard kapıyı açtı, Walden arabadan çıktı. Evin vekil harcı Bayan Braithwaite, Walden'ı kapıda karşıladı. İyi akşamlar Lord'um. Merhaba Bayan Braithwaite, kim geldi buraya? Sir Arthur konuk salonunda Prens Orlov'la oturuyorlar. Walden içeri girdi. Sir Arthur Langley yörenin güvenlik müdürü ve Walden'ın okul arkadaşıydı. Yemek yediniz mi Lord'um diye sordu Bayan Braithwaite. Hayır. Biraz av etiyle şarap ister miydiniz? Siz uygun gördüğünüz bir şeyler hazırlatıverin. Bayan Braithwaite mutfağa giderken Walden da konuk salonuna geçti. Alex ve Sir Arthur ellerinde birer kadeh konyak şöminenin başında söyleşiyorlardı. Her ikisi de gece giysileri giymiştiler. Selam Stephen dedi Sir Arthur, nasılsın? Walden el sıkıştı. Anarşisti yakaladınız mı? Korkarım avucumuzun içinden kaçırdık. ''Lanet olsun!'' diye bağırdı Walden. ''Böyle olacağından korkuyordum. Kimseye söz dinletemedim.'' Sonra kabalık yaptığını fark edip Alex'le el sıkıştı. ''Sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum delikanlı. Ne budala olduğumuzu düşünüyorsundur.'' Yeniden Sir Arthur'a döndü. ''Bu kez ne oldu bakalım?'' ''Felix Tingley de trenden atlayıverdi. Thompson'un o çok uyanık dedektifi neredeymiş?'' ''Helada, kafatası kırık bir durumda.'' Harika dedi Walden acı acı, kendini bir koltuğa bıraktı. Kasaba polisine haber gelene dek Felix toz olmuştu tabii. Felix buraya geliyor, farkındasınız değil mi? Evet tabii dedi Sir Arthur yatıştırmak ister gibi. Adamlarına onu görür görmez ateş etmeleri için emir vermelisin. Bu çok iyi olur ama silahları yok. Nasıl olur? Silahlı olmaları gerekir. Haklısın fakat kamuoyunda... Bunu tartışmadan önce ne önlemler aldığını söyler misin? Pekala, burasıyla Tingley arasında 5 devriye ekibim var. Karanlıkta bir şey göremezler. Belki de ama en azından onu yavaşlatır ya da hepten durdururlar. Hiç sanmam. Başka? Bir komiserle bir çavuşu evi kollamaları için getirdim. Dışarıda gördüm onları. 8 saatte bir nöbet değiştirecekler. Gece gündüz evin çevresi boş kalmayacak. Özel şubeden 2 memur sürekli olarak prensi koruyor. Bunlardan başka Thompson bu gece 4 kişi daha gönderecek. 12 saatlik vardiyalarla çalışacakları için prensin yanında her an 3 kişi tetikte bekleyecek. Benim adamlarım silahsız ama Thompson'unkiler tabancalı. Bence en iyisi Felix yakalanana dek Prince Orlov odasından çıkmasın. Yemek servisi bile korunma görevlerince yapılsın. Olur dedi Alex. Walden genç prense baktı. Rengi solmuş fakat sakindi. Yürekli çocukmuş diye düşündü Walden. Onun yerinde ben olsaydım İngiliz polisinin beceriksizliğine yaygarayı basardım. Bence birkaç tane koruma görevlisi yeterli değil. Bize bir ordu gerek. ''Yarın sabah bir ordu gelecek.'' dedi Sir Arthur. ''Sabah 9'da büyük bir arama başlatılıyor.'' ''Neden gün doğarken değil?'' ''Çünkü bu toplama bir ordu. Bölgenin çeşitli yerlerinden 100 kişi kadar olacak. Çoğu şu anda yatağında uyuyordur. Adamların evlerine gidilip talimat verilecek sonra da kalkıp buraya gelecekler.'' Bayan Braithwaite bir tepsiyle salona girdi. Tepside soğuk av eti, yarım tavuk, bir tabak patates salatası, ekmek, soğuk sosis, domates, kaşar peyniri ve meyve vardı. Arkadan gelen uşaksa bir şişe şarap, bir şişe süt ve kahve, dondurma, elma turtası ve çikolatalı pasta getiriyordu. Uşak küçük bir sofra hazırladı. Walden adam akıllı acıkmış olmasına karşın içinde bulunduğu gerilimden hiçbir şey yiyecek gibi değildi. Bu gece bana uyku da yok diye düşündü. Alex boşalan kadehini konyakla doldurdu. Sürekli içiyor diye düşündü Walden. Kendini zor kontrol ediyormuşçasına hareketleri mekanikti. Charlotte nerede diye sordu Walden. Yattı dedi Alex. Şu sıralarda evden çıkmaması gerek. Gidip kendisine söyleyeyim mi lordum, dedi Bayan Braithwaite. Hayır, uyandırmayın, kahvaltıda ben söylerim. Walden sinirlerini biraz yatıştırır umuduyla şaraptan bir yudum aldı. Eğer için daha rahat edecekse seni başka bir yere götürelim Alex. Alex gergin bir gülümsemeyle karşılık verdi. Bir işe yarayacağını sanmıyorum. Felix nasıl olsa buluyor beni. Bence en iyisi odamda saklanıp en kısa zamanda anlaşmayı imzalayarak ülkeme dönmem. Walden başını sallayarak doğruladı. Hizmetçiler dışarı çıktılar. Sir Arthur, bir şey daha var Stephen, dedi. Yüzünden sıkıldığı belli oluyordu. Walden Hall halta giden bir trene binmek Felix'in aklına nereden geldi acaba? O telaş içinde Walden bunu hiç düşünmemişti. Doğru. Nasıl oldu da öğrendi? Anladığım kadarıyla Prince Orlov'un nereye gittiğini iki grup bilmekteydi. Mesaj alışverişi için büyükelçilik memurları, diğeri ise senin buradaki adamların. Hizmetçilerim arasında bir hain mi var, dedi Walden. Bunu düşünmek bile ürperti veriyordu. Evet, dedi Sir Arthur bocalayarak, ya da tabii aileden biri olabilir. Lydia'nın yemek daveti tam bir felaketti. Stephen'ın yokluğunda ev sahipliği görevini kardeşi George yapıyordu. Lydia'nın aklı başka yerlerde olduğu için konuklarıyla konuşurken canlı olması bir yana, kibarlık gereklerini bile zor yerine getirebiliyordu. Gerçekten iyi birkaç dost dışında hemen herkes Charlotte'u sormuştu. Tabii olup bitenleri duymuş bulunuyorlardı. Lydia kızının birkaç gün dinlenmek amacıyla kır evine gittiğini söylemişti. Lydia kurulu bir makine gibi ne söylediğini pek bilmeden konuşuyordu. Aklı karabasanlarla doluydu. Felix tutuklanıyor, Stephen vuruluyor, Felix'i dövüyorlar, Stephen kanlar içinde, Felix kaçıyor, Stephen ölüyor. Neler hissettiğini birilerine anlatmak için can atıyordu. Fakat evine gelen bu insanlarla ancak bir gece öncesinin balosu, gelecek bayramda neler yapacağı, Balkanların son durumu ya da Lloyd George'un bütçe tasarısı konuşulabilirdi. Neyse ki yemekten sonra fazla kalmadılar. Herkesin gideceği bir balo, davet ya da bir konser vardı. Son konukta ayrıldıktan sonra Lydia hemen telefona sarıldı. Walden konağında telefon olmadığı için Stephen'la konuşamazdı. Bu yüzden Winston Churchill'in evini aradı. Churchill evde yoktu. Bunun üzerine Deniz Bakanlığı'nı, Başbakan'ın evini ve Ulusal Liberal Kulübü'nü aradı. Ne olduğunu mutlaka öğrenmek istiyordu fakat çabası boşuna çıktı. Sonunda Basil Thompson aklına geldi. Hemen Scotland Yard'ı aradı. Thompson geç saatlere dek masasının başında çalışmaktaydı. ''Nasılsınız Lady Walden?'' diye sordu Thompson. ''Bazı insanlar kibarlıklarını hiç bırakmıyor.'' diye düşündü Lydia. ''Bir haber var mı?'' diye sordu. ''Korkarım kötü haber. Dostumuz Felix yine elimizden kaçmayı başardı.'' Lydia büyük bir sevinç duydu. ''Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Fazla endişelenmeyin.'' diye devam etti Thompson. ''Prince Orlov çok iyi korunuyor.'' Lydia utancından kızardı. Felix'in kurtulmuş olduğuna sevinmekten Alex'i ya da Stephen'ı bir an aklına bile getirmemişti. ''Endişelenmemeye çalışırım.'' dedi. ''İyi geceler.'' ''İyi geceler Lady Walden.'' Lydia odasına çıkıp tuvaletinin kopçalarını çözmesi için hizmetçisini çağırdı. Müthiş huzursuzdu. Sıkıntı nedenleri olduğu gibi sürüyordu. Sevdikleri hala tehlike içindeydi. Daha ne kadar sürecekti böyle? Felix'in yakalanmadığı sürece bu işten caymayacağını çok iyi biliyordu. Hizmetçi kız gelip tuvaletin kopçalarını ve korsesinin bağlarını çözdü. Bazı kadınlar hizmetçilerine açılıp onlarla dertleşirlerdi. Ama Lydia buna pek yanaşmıyordu. Bir kez St. Petersburg'da yapmıştı bunu. Yatmak için erkendi. Kız kardeşine bir mektup yazmaya karar verdi. Hizmetçiye mektup kağıdı getirmesini söyledi. Sırtına bir şal alıp açık pencerenin önünde oturarak karanlıklar içindeki parka baktı. Havada bir sıkıntı vardı. 3 aydan beri yağmur yağmamıştı. Fakat son birkaç gün gök gürültülü geçmiş, yakında fırtına geleceğini belli etmişti. Hizmetçi kız mektupluk kağıt, zarf, mürekkep ve dolma kalem getirdi. Lydia bir kağıda ''Sevgili Tatyana'' diye başladı. nereden başlayacağını bilemiyordu. Charlotte ona nasıl anlatabilirim diye düşündü. Ben doğru dürüst anlayamıyorum. Felix hakkında da ona bir şey yazamam, gidip Char'a söyleyebilir. Char, Alex'in öldürülme tehlikesine bu denli yakın olduğunu öğrenecek olsa. Felix müthiş bir adam. Alex'in saklandığı yeri nasıl öğrenebildi? Charlotte'a bile söylememiştik oysa. Charlotte, Lydia birden buz kesti. Charlotte ayağa fırlayıp bir çığlık attı, olamaz. 40 yaşlarındaymış, başında da bir yün kep varmış. Birden müthiş bir dehşete kapılmıştı. Tıpkı o hep en kötü olasılıkların gerçekleştiği, o kahredici düşlere benziyordu. Altındaki merdivenin çökmesi, çocuğunun araç altında ezilmesi, sevdiği birinin ölmesi gibi. Yüzünü elleri arasına gömdü, başı dönüyordu. Aklımı toplayıp düşünmem gerek, serin kanlılıkla düşünmem gerek. Tanrım, bana yardım et, düşünebileyim. Charlotte Ulusal Galeri'de bir adamla tanıştı. O akşam bana Alex'in nerede olduğunu sordu, söylemedim. Stephen'a da sormuş olabilir. Stephen da söylememiştir. Sonra da onu Walden konağına gönderdik ve tabii Alex'in orada olduğunu öğrendi. İki gün sonra da Felix Walden Hall Halt'a gitti. Ne olur bu bir düş olsun diye dua etti. Ne olur artık uyanayım, kendimi yatağımda bulayım, sabah olduğunu göreyim. Ama düş değildi. Yün kepli adam Felix'in ta kendisiydi. Charlotte babasıyla karşılaşmıştı. El ele tutuşmuşlardı. Korkunç bir şeydi. Felix ona gerçeği söylemiş miydi? Ona ben senin gerçek babanım deyip 19 yılın gizini açıklamış mıydı? Kendisi biliyor muydu acaba? Mutlaka biliyor olmalıydı. Yoksa Charlotte neden onunla işbirliği yapacaktı? Kızım, bir anarşist de cinayet hazırlıyor. Hala da yardım ediyor olmalı. Ne yapabilirim? Stephen'ı uyarmam gerek. Ama ona Charlotte'un babası olmadığını söylemeden bunu nasıl yapabilirim? Ah, biraz düşünebilsem. Zili çalıp hizmetçiyi bir kez daha çağırdı. Buna bir son vermem gerek diye düşünüyordu. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bir şeyler yapmalıyım. Hizmetçi gelince valizimi hazırla dedi. Sabah erkenden Walden konağına gidiyorum. Karanlık bastıktan sonra Felix tarlaların içine daldı. Nemli ve sıcak bir geceydi ve son derece karanlıktı. Ay ve yıldızlar büyük bir bulut ardında gizlenmişti. Hemen hiçbir şey göremediği için çok yavaş ilerliyordu. Güçlükle tren yolunu bulup kuzeye döndü. Raylar üzerinde yürürken hızını biraz daha arttırabilmişti. Hem rayların çeliğinde biraz ışık yansıyor, hem de önüne bir engel çıkmayacağını biliyordu. Karanlık istasyonların önünden yerden sürünerek geçti. Bekleme salonlarında koşuşan farelerin sesi geliyordu. Farelerden hiç korkmazdı. Bir keresinde elleriyle fare öldürmüş, sonra da yemişti. Her istasyonun adı kabartma metal levhalar üzerine yazılmıştı. Felix eliyle dokunarak bunları okudu. Walden Hall halta verince Charlotte'un tanımlamasını anımsadı. Ev köyün 3 mil kuzeyinde. Tren yolu aşağı yukarı kuzeye doğru uzanıyordu. Felix 1 mil kadar daha rayları izledi, uzaklığı adımlarıyla ölçmeye çalışıyordu. 1,5 mil yürüdüğünü hesapladığı sırada bir adamla çarpıştı. Adam şaşkınlık içinde bir ses çıkardığı anda Felix boğazına yapıştı. Adam fena halde bira kokmaktaydı. Felix evine dönen bir sarhoşu boğazlamakta olduğunu fark etti. ''Korkmayın'' dedi adam geveleyerek. ''Peki, peki'' dedi Felix, adamın boğazını bıraktı. ''Yolumu kaybetmeden eve ancak böyle gidebiliyorum.'' Haydi git bakalım o zaman. Adam bir iki adım yürüdü, sonra dönüp sakın rayların üstünde uyumayın dedi. Süt treni saat 4'te geçiyor. Felix karşılık vermedi. Adam ayaklarını sürüyerek yoluna devam etti. Felix bu denli gergin oluşuna kızmıştı. Adamı az kalsın öldürüyordu. Sinirleri laçka olmuştu. Bu hiç iyi değildi. Yolu aramaya karar verdi. Tren yolundan ayrılıp bir süre engebeli arazide tökezleyerek ilerledi. Önüne bir tel çit çıktı. Felix bir süre durup düşündü. Çitin ardında ne vardı acaba? Tarla mı? Bir evin arka bahçesi mi? Köyün parkı mıydı yoksa? Açık arazideki karanlık bambaşka bir karanlıktı. En yakın yol ışığı belki 100 mil ötedeyken göz gözü görmüyordu. Birden yakınında bir kıpırtı işitti. Belli belirsiz bir beyazlık görmüştü. Eğilip toprağı eliyle yokladı, yerden aldığı bir taşı beyazlığa doğru fırlattı. Bir kişneme duyuldu, ardından kaçan bir at sesi işitti. Felix hemen kulak kesildi. Eğer yakınlarda köpek varsa kişneme sesi üzerine havlamaya başlardı. Ama beklediği havlama gelmedi. Eğilip çitin altından geçti. Ağır ağır yürürken bir çalılığa takıldı. Başka bir atın gürültüsünü duydu fakat göremedi. Yine bir tel çit çıktı karşısına. Bunu da açtıktan sonra ahşap bir yapıya çarptı. Hemen o anda büyük bir tavuk yaygarası koptu. Bir köpek havlamaya başladı. Evlerden birinde ışık yandı. Felix hemen kendini yere atıp dümdüz oldu. Yanan ışığın aydınlığında küçük bir çiftliğin bahçesinde olduğunu gördü. Çarptığı şey bir tavuk kümesiydi. Çiftlik evinin arkasındaysa Felix'in aradığı karayolu görünüyordu. Tavuklar yatıştı, köpek düş kırıklığı içinde son bir kez avladı ve evdeki ışık söndü. Felix yavaş yavaş yola doğru yürüdü. Bir yanı hendek olan toprak bir yoldu. Hendeğin öbür yanı bir koruluğa benziyordu. Charlotte yolun sol tarafı koruluktur demişti mektubunda. Demek pek bir şey kalmamıştı varmasına. Bozuk yol üzerinde kuzeye doğru yürümeye devam etti. Karşıdan birinin gelebileceğini göz önünde tutarak iyice kulak kesilmişti. Bir mil kadar daha yürüdükten sonra sol yanında bir duvar olduğunu hissetti. Az ötede duvar bir bahçe kapısıyla kesiliyordu. Burada bir ışık vardı. Kapının demir parmaklıklarına yaslanıp içeri baktı. Eve dek uzanan uzun bir otomobil yolu vardı. Yolun ucunda lambaların titrek ışığında büyük bir evin sütunlu verandası görünüyordu. Felix evin önünde bir nöbetçinin dolaşmakta olduğunu fark etti. İşte Prens Orlov bu evde diye düşündü. Acaba yatak odasının penceresi hangisidir? Birden yaklaşmakta olan bir otomobil sesi duydu. 10 adım kadar koşup kendini hendeğe attı. Bir dakika sonra otomobilin farları duvarı tarayıp kapının önünde durdu, içinden biri çıktı. Felix bir kapı tıklatılması duydu. Demek ki kapının önünde bir nöbetçi kulübesi vardı, karanlıkta görememişti. Bir pencere açıldı, bir ses "Kim o?" diye bağırdı. Başka bir ses karşılık verdi. "Scotland Yard özel şubeden polis." "Bir dakika." Felix kılını bile kıpırdatmadan yatıyordu hendeğin içinde. Arabanın başındaki adam sinirli hareketlerle beklerken ayak sesleri yaklaştı. Bir kapı açıldı, o anda bir köpek havladı. "Kes sesini Rex." Felix soluğunu tuttu. Köpek zincirsiz miydi acaba? Felix'in kokusunu alır mıydı? Hendeyi koklaya koklaya yanına gelip havlamaya başlar mıydı? Demir kapı gıcırtılarla açıldı, köpek yine havladı. "Rex, kes artık," diye bağırdı adam. Araba kapısının kapanma sesiyle birlikte otomobil bahçeye girdi. Hendek yine karanlıkta kalmıştı. "Eğer köpek gelip beni bulacak olursa onu da kapı görevlisini de öldürüp kaçarım," diye düşündü Felix. En küçük bir hışırtıya atılmak üzere tetikte bekledi. Demir kapı yine gıcırdayarak kapandı. Az sonra kulübenin kapısı da kapandı. Felix rahat bir soluk aldı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 331.